A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Fecri Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte harikulade bir ahir zaman döneminde yaşadığımızı bilerek ve son zamanlarda özellikle Mehdi Aleyhisselam'ın dünyada olduğu net bir gerçek iken itirazların çoğalması ve özellikle bu itirazların Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem takip eden ve Bediüzzaman Hazretleri'ni takip ettiğini iddia eden bazı zevattan geliyor olması çok harika bir olay. Bir ayrı zaman harikası. Şimdi özellikle son zamanlarda Mehdi Aleyhisselam'ın gelmiş geçmiş olduğunu güya ve bir Mehdi beklentisi olmaması gerektiğini artık kitaplaştıran bazı nur talebesi kişiler var. Bu tabi üstadın sözlerine, kitaplarına, hayatına çok münafi. Bunlardan bahsedeceğiz inşallah ama teamüllere göre Fecr Sadık yine inşallah.
İnşallah evet. Kısaca hatırlatalım yine kardeşlerimize, programımızın adı Fecr Sadık. Şuradan geliyor. Üstadımız Hutbe-i Şamiye de bu konudan bahsediyor. 10.000 kişi huzurunda bu meseleyi açıklıyor. Hutbe-i Şamiye'de Fecr Sadık şöyle geçiyor. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına yani açılmasına ve beşeri tenvir etmesine, aydınlatmasına mümanat eden, mani olan perdeler açılmaya başlamıştır. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı öncesi bir karanlık bir devir var. Bu karanlık devirden yavaş yavaş sıyrıldığına o dönemde işaret ediyor üstadımız. Engeller de varmış, o engeller de yavaş yavaş kalkıyor diyor. O mümanat yani engeller yapanlar, edenler, mani olanlar çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. Bir de göründü, çok da güzel bir şey. Mübareğe görünüyor yani. Kendisi görüyor, zaten görmedi mi yazmadım kardeş diyor. 71'de yani 1371 kastediliyor burada hicri. Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecri kazipte olsa 30-40 sene hicri 1401 ve 1411'lere işaret eder. Miladi 1981 ve 1991'lere işaret eder. Sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Yani Fecr-i Sadık dediği üstadımızın burada Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam'ın da 1981 yılında veya 1991 yılında, her iki yıla da işaret etmiştir. Önemli üzerine durmuştur. Çıktığını anlıyoruz üstadımızın ifadesinden. Evet. Az önce senin söylediğin konu çok önemli. Şimdi bizim programımızın bir özelliği, yine tabi hocamızın vesilesiyle Risale-i Nur'a tam bağlı anlatımlar yapmamızdır. İzleyen kardeşlerimiz de bizleri çok iyi biliyorlar artık. Biz hiç kendi kafamıza göre, kendi anlayışımıza, kendi görüşümüze göre asla farklı bir açıklama yapmayız. Zaten kendi kafamızda, kendi görüşümüzde doğrudan Kur'an'a, hadis-i şeriflere ve Risale-i Nur'a ve İslam alimlerinin yazdığı kıymetli eserlere bağlıdır. Bizim görüşümüz zaten Kur'an'dır, hadis-i şeriflerdir, Risale-i Nur'dur. Onu naklederiz biz. Olanı naklederiz. Zamanında o mübarek güzel elleriyle yazmış üstadımız. Biz de olduğu gibi değiştirmeden, tevil etmeden, Seyyid Salih Özcan hocamızın ifadesiyle, böyle sağına soluna bir şeyler eklemeden veya çıkarma yapmadan, tahrif etmeden olduğu gibi anlatma özelliğimiz var bizim hocamız vesilesiyle. Tabii bu özelliğimizle ahir zamanda şimdi yeni bir akım çıktı. Senin de az önce dediğin gibi Risale-i Nur talebesi olduğunu iddia eden veya öyle görünmeye çalışan, bilemiyorum. Çünkü Risale-i Nur talebesi dedim mi, üstadımızın risalelerine tam bağlı kişi demektir. Üstadımızın sözüne ve yazdıklarına tam bağlı kişiye nur talebesi denir.
Haddini bilip sözünü tefsir etmeyen üstadın.
Üstelik. Ama şimdi ben nur talebesiyim deyip de Risale-i Nur'a tam bağlı olan, hiçbir tevil yapmadığı, artık Türkiye'nin önemli bir televizyon kanalında da her gün kayda geçen birilerine tutup da sen Risale-i Nur'a bağlılığından dolayı iman zaafı içindedir dersen garip olur o. Yani Kur'an'a bağlı biri, hadis-i şeriflere bağlı biri, Risale-i Nur'a bağlı birini sen iman zafiyeti içinde veya iman zayıflığı içerisinde görüyor isen, O zaman senin görüşünde bir gariplik var. Önce bir onu düzeltmek lazım. Peygamberimiz alim diyor. Alim. Peygamberlerin varisidir diyor İmam Rabbani. Alim. Peygamberlerin varisidir diyor. Ne demek o? Peygamberlerin kitaplarına tam bağlı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerine tam bağlı kişilere alim diyoruz. Alimler ise şeytana Allah'a sınırım. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah'tan en çok alimler korkar diyor Cenab-ı Allah. Peki Allah'tan en çok kim korkar? İmanı güçlü, kavi, derin olan insan korkar. O kişinin de biz alim olduğunu anlarız. O yönüyle. Yani teknik bilgi biliyor olması, bir bilen olması değildir esas olan konu. Allah'tan çok korkuyor olmasıdır. İmandan dolayı. Şimdi tutup da böyle birine, biri çıkıp da ben nur talebesiyim ve seni Risale-i Nur'a bağlı olmaktan dolayı suçluyorum iman zafiyetiyle derse, senin işte programın başında, açılışında çok güzel söyledin, ahir zamanın garabetli olay ve şahısların kapsamına girer. Yine hocamızdan Allah razı olsun, bu kişileri de, böyle olan kişileri de bu durumdan kurtarmaya çalışıyor hocamız. Nasıl kurtarmaya çalışıyor? Risale-i Nur'u A9 TV'de canlı yayında sayfalarını açarak, göstererek. O yüzler, 300'ler çıkıyor, bir şeyler oluyor biliyorsun. Böyle zaman zaman garip işler oluyor. Doğrularını nereden gösteriyor hocamız? Kendi kafasından mı? Hayır. Yorum? Hayır. Doğrudan kaynaktan gösteriyor. Peki bu tür iddialarda bulunan, yani Risale-i Nur'a tam bağlı olan kişileri imansız veya imanı zayıf olarak nitelendiren kişilere sorduğumuzda ne kaynak gösteriyorlar bize? Kendimden diyor. Kaynak benim diyor. Sen ne ara kaynak oldun? Kaynak üstadımızındır. Kur'an-ı Kerim'dir. Hadis-i şeriflerdir. Yani bunu niye anlatıyorum? Şu yüzden anlatıyorum. Üstadımız, ki sen de birazdan onu hazırladın, enesi kavi diyor. Yani kafa gitmiş. Enaniyet çünkü aklı örter. Akıl tamamen kapanmış. İmanı zayıf. Artık sağlıklı göremeyen, sağlıklı değerlendiremeyen, özellikle de ahir zamanla ilgili hadis-i şerifleri ve Risale-i Nur'u bazı kişileri tarif etmiş üstadımız. Bak, hikmete bak. Yani o dönemden, üstadımız kendi döneminden, ahir zamanda olacak olayları görmüş ve kendini nur talebesi olarak adlandıran bazı değişik kişilerin de çıkıp Risale-i Nur'a tam bağlı olan kişileri iman zafiyetle suçlayacaklarını görmüş ve bunları bize tarif etmiş. İstersen şimdi o tarifi yine Risale-i Nur'dan anlatalım ki kardeşlerimiz bu yanlış içinde olan kişilerin Bediüzzaman tarafından nasıl tarif edildiğini görsünler.
Bak şimdi öyle bir sıfatlandırıyor ki Üstad. Şimdi bu Bahis Sözler kitabında 24. sözde. Şimdi Üstad Hazretleri burada sayfa 335'te diyor ki istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip zannetmişler. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor, 1400. Bir paragraf sonra Mehdi Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasların diye devam ediyor. Konu ahir zaman ve Mehdiyet. Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayetler ve sırlar şudur ki diye devam ediyor. Konu bu. Konu ahir zaman ve Mehdiyet. Tamam mı? Aynı şey devam ediyor, 24. söz. 5 sayfa sonrasına geliyoruz. Netice-i kelam diyor. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanla ilgili hadislerini kabul etmeyen, çarpıtmaya çalışan ve Mehdiyet'e karşı gelen kişilere bak ne diyor biliyor musun? İşte bu kişilere. Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin münekkit adam. Bak işte bunu diyenler üstadın şamarını yiyorlar bu şekilde.
Maşallah.
Evet, biliyor muyum? Yani bunları hiç kendilerine kondurmazlar ama sen Mehdi sakalsız derken bunu neye dayandırıyorsun? Mehdi'nin sakalının en incesi özelliklerine kadar tarifi var hadis-i şeriflerde. Suyuti vesaire kütübistede. Kevseç, hı hı. Meczum, hı hı. Yani yanlardan ince, hı hı. Alttan toplanmış, hı hı. Hatta kulak arası mesafesi, hı hı. Üstündeki saç dalgalılığı, yani hı hı. O kadar detaylı ki siyah olacağı, hı hı. Yani 20'den fazla hadis-i şerif var. Ve ahkama dair hadislerden daha rivayetler, hı hı. güçlüdür diyor. Hı-hı. Fethullah Gülen Efendi evet, bir evet. Konuşmasında. Yani açık sahih hadisler bunlar. Şimdi kalkıp diyor ki mesela bir şahıs Mehdi sakalsız olacak diyor. Yani üstadı Mehdi olmaya zorlamak için sen Peygamber Efendimiz'in hadislerini reddediyorsun. Hı-hı. Bak işte üstad sana ne diyor? Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin münekkit adam. Şu on asılı nazara al. O on asıl sayıyor. Sonra sen hilaf-ı hakikat, gerçeğe aykırı olarak ve kat'i muhalefeti vaki gördüğün bir rivayeti bahane ederek, yani hadisleri böyle bahane ederek birbirine karıştırarak yalan yanlış ehadisi şerifeye, hadislere ve dolayısıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mertebe-i ismetini halel verecek itiraz parmağını uzatma. Sen diyor bu yaptığınla hadisleri çarpıtarak Peygamber Efendimiz'in o şerefli şanlı ismetine itiraz halel verecek kendince itiraz parmağını uzatma diyor. Mehdiyetle ilgili bahise, Mehdiyete karşı çıkan kişilere söylüyor.
Dikkat ettin mi? İmanı zayıf, enaniyeti kavi diyor değil mi? Kimin imanı zayıfmış? Beyefendi. Yani Risale-i Nur'a bağlı, hadis-i şeriflere bağlı kişilerin imanı mı zayıfmış? Ve Kur'an-ı Kerim'e. Yoksa bunlara karşı duran kişilerin. Yani bak adam yani farkında değil durumunu. Zaten öyle olur. Yani kişi kendini o şeyden sonra artık fark etmez durumunu. İmanı zayıf olarak ifade ediyor karşı tarafı. Ama gerçekte üstadımız ne diyor? Asıl imanı zayıf olan sensin diyor. Bak biz demiyoruz bunu. Üstadımız söylüyor. İmanı zayıf olan kişinin bu hastalığının kaynağı neymiş? Enaniyeti kavi. Neye karşı enaniyeti kavi? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine. Haşa Cenab-ı Allah. Haşa hadis-i şeriflere. Ya bunlar aslında Altı Hocam, Sayın Hocamız hep anlatıyor. Bir kere Allah'a inanmıyorlar. Yani o bir. Ahirete inanmıyorlar. O da var. Peygamberimize herhangi bir bağlılıkları yok. Sevmiyorlar peygamberimize. Zaten İmam Rabbani'ydi galiba. Peygamberimizden rivayet ediyor aleyhissalatü vesselam'dan. Bir Müslümanı seven diyor. Beni sevdiği için onu sever diyor. Nefret eden de diyor. Aslında diyor benden nefret ettiği için nefret eder ondan diyor.
Harika.
Bak o kadar manidar ki. Yani sen tutup da ahir zamanda olağanüstü güzel bir örnek şekilde Kur'an-ı Kerim, hadis ve Risale-i Nur'a bağlılık gösteren birine imanı zayıf dersen aslında o kişiye değil senin nefretin. Senin nefretin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ıdır. Sonra aslında gerçekte Cenab-ı Allah'dır. Çünkü enaniyeti kavi dediğinde üstad ne kastedilir? Müslüman'da enaniyet olur mu? Ene, ben. Benlik vermek yani kendine. Ben varım diyor. Güç sahibiyim diyor. Kudret sahibim diyor. Aklım var benim diyor. Okuduğumu anlar, yorumlarım diyor. İster İmam Rabbani, ister İmam Geylani, isterse Bediüzzaman Hazretleri'nin eseri olsun. Ben hangisini okursam okurum, onların üzerinde bir yorum yaparım, konu hallolur diyor. O kadar artık kafa ferahlamış. Yine bir hadis-i şerif, akıl parlak olabilir diyor. Kafa parlak olabilir diyor. Ama diyor kalp paslanmış diyor. Yani adam aklını beğeniyor. Kardeşim güzel, bizim senin aklına bir itirazımız yok. Ama akıllı birinin en can alıcı özelliği Kur'an-ı Kerim'e, hadislere, İslam alimlerinin yazdığı eserlere ve Risale-i Nur'a ahir zamanda bağlılığıdır. En büyük alameti. Sen bunlara bağlılık göstermiyorsun. Bir de bağlı olanlara da iftira ediyorsun. Ne oluyor? Al işte üstadımız dediğin gibi şamarıyla seni aklını başına inşallah getirir.
Bir de Allah'tan korkmayan diye Müslümanları itham eden kişiler evde böyle çoluk çocuk, aile, eşraf, elti, bacı bilmem ne sıcak çorbasını gayet güzel höpürteterek evet, geçiriyorlar hayatlarını. Maşallah. 15 günde bir de işte dershaneye gidip çay içip kitap okuyup evlerine dönüp gayet güzel. Sen üstadın gerçek talebesiysen bir kere, has talebelerim evlenmesin demiş. Bu bir. İkincisi, hadi tamam, hayatında ne var? Sen Allah'tan korkmayan diye itham ettiğin kişiler, hayatıyla, üstadın hayatı mesela ortada değil mi? 30 sene hapis ve sürgün, yani esaret, savaş, zehirlenmeler, akıl hastaneleri. Bak, yani Abdülhamit döneminde ve o zaman akıl hastanesine konmuş bir müceddit. Cumhuriyet tarihinde başka bir örneği var mı senin bildiğin?
Yok.
Sayın canım. Adnan Oktar hocamız var. Tek evet. kişidir. Hı. Akıl hastanesine konmuş. Hı hı. Bu yani bir başka da kimse yoktur Üstad Hazretlerinden sonra hı hı. sayın hocamız dışında. Ben oraya ziyaret ederdik bilirsin. Hastanedeki ortamı. Hı hı. Hı hı. Orada en zararsız delileri dışarıda gezdirirler. Biz onlardan çekinirdik hocamızı ziyarete gittiğimizde. Ama hocamızın kaldığı koğuş birbirinin kafasını çekiçle çivi çakıp öldüren hı-hı. deli olan hı-hı. katil olan hı-hı. özel koğuş zincirle bağlıyorlar. Bak hocamızı zincirle hı-hı. bağlamışlardı. Sen orada biraz zor şey yaparsın diyor. Bakın 9 evet. ay 10 ay ve artı 9 ay hastane, 10 ay hapishane. Ondan evvel kokain komplosu yapıldı hocamız. Hı-hı. Onlarca bir defa gözaltına alındı. Daha sonra 99'da tekrar bir komplo yapıldı. Yine 9 ay cezaevinde kaldı. Hizmete başladığından beri, 79 yılında İstanbul'a geldiğinden beri hakkında on binlerce aleyhte gazete haberi, televizyon haberi, hı-hı. iftira kampanyaları yapıldı. Suikaste maruz kaldı.
Kaç defalarca.
Defa? Evet. Defalarca. Hı-hı. Yani Üstad Hazretleri ile tam paralel şahane, şanlı, şerefli bir fikri mücadele yürütüyor. Bir kere insan birisine bir şey söylerken hayatına bir bakar ve bu aşamaların hepsinde hiçbir kararlılıkta, azimde geri adım atmadan çok daha fazla imani şevkle hepsinden geçerek dinimizin güzel ahlakın hakikatlerini daha da güçlü anlatarak, daha da güçlü çıkarak ve kararlılığı, azimliği daha da artarak Allah'a hizmetine devam eden bir kişiyi gördüğünde sen o kişinin Allah'tan korktuğunu anlaman lazım. Eğer anlamıyorsan imandan, ferasetten, basiretten nasibini almamış insafsız üstadın deyişiyle ve imanı zayıf adam konumuna düşersin.
Evet, bak oradaki şey çok güzel. Aslında onu bulayım da detaylı söyleyelim. Bak ne diyor üstadımız? İmanı zayıf ve enaniyeti kavi. Bir kısımda parantezce Allah'ı tenzih ederiz. İnkara kadar gitmişler. Şimdi bak orada bir tarif var. Tarif edilen kişi şu. Hiçbir şey yapmaz din adına. Nur talebesiyim der. Tabii tekrar ediyoruz yani bu hepsini kastetmiyoruz yani. Bir kısmını kastediyoruz. Ama Risale-i Nur'a bağlılık göstermez. Bir de haşa haddini aşarak haddinin fevkinde üstadımıza da dil uzatır.
Narcı aşağı. Yani bunlar.
Narcı. Nurcu değil, ha, nurcu değil yani narcı. Yani kendilerini nurcu olarak ifade ettikleri için öyle söylüyoruz. Bu kişiler bak şöyle tarif ediliyor. Aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de inkara kadar gitmişler. Bak ne dedik az önce? Ya bunların öyle bir şey konusu yok. Altı hocam bunlar Allah'ı inkar ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyor. Çünkü Allah'tan korkan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı olan biri bir kere en büyük farz vazifesini bilir. Bunda böyle bilmeyecek bir şey. Sen namazı biliyor musun? Biliyorsun. En büyük farz vazifesi diyor senin üstadın. Yani benim hocam diyorsun, ben ona tabiyim diyorsun. Ama İttihat İslam'dan haberim yok gibi davranıyorsun. Mümkün değil ki bu. Yani her yerde İttihat İslam'ı anlatıyor üstad. Her yerde Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyor. Sen hiç böyle oralı böyle başka taraflara bakıyor. O konular geldi mi? Nereye saklayacaksın 300 sayfa kardeşim? 300 sayfa ahir zaman ve Mehdi'yi anlatıyor. Üstad nereye onu sen şey yapacaksın? Görmezden geleceksin. Ama bu kişilerin bak özelliklerini kardeşlerimiz çok iyi bilsinler. Yani bunlar şimdi böyle konuşuyor ya. Anlatıyor böyle bol keseden. Ya üfürüyor yani açıkçası. Anlatıyor derken sanki bir şey anlatıyor. Atıyor yani. Doğru söylemiyorlar yani öyle diyeyim. bunları dinlerken bak çok dikkatli dinlesinler. Ana prensip de şu olsun. O kişinin ünvanı, eğitimi, her ne olursa olsun hiç önemli değil. Anlattığı şeyin, konunun Risale-i Nur'a, Nurcu olan olduğunu iddia edenleri söylüyorum. Risale-i Nur'a tam bağlı mı anlatıyor? Yoksa işine gelen bazı yerlerde başka yollardan mı anlatıyor? Neye dayanarak? Kendi kafasına göre. Buna çok dikkat etsinler. Çünkü bak Risale-i Nur'da böyle anlaşılmayacak bir şey yok. Bu konu çok önemli. Hocamız hep bunu vurguluyor. Yani öyle bir yaptılar ki Risale-i Nur'u. Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yapmışlardı biliyorsun. Yine hocamızın fikri müdahalesiyle bu konu kalktı. Eskiden nasıldı? Kur'an-ı Kerim duvarda asılı duran bir kitaptı. Zaten dokunamıyorduk. Yani öyle bir konu yoktu. Oku anlamazsın sen zaten alim olman lazım derlerdi. Bak aynısını Risale-i Nur'a da yaptılar. Öyle bir garip bir ekip bu malum ekip. Risale-i Nur içinde anlamazsınız siz okumayın diyorlar zaten. Biz sizi okuruz diyorlar. Ya sen kimsin kardeşim? Benim normal okuma yazmam var. Zaten üstadımız söylüyor. Bir çocuk bile diyor anlar. Okuma yazması olan bir kadın da diyor. Hatta diyor onlar diyor filozofların yazdıklarını anlamamışlardır diyor. Ama Risale-i Nur'un okuduklarını anlamışlardır diyor. Bu kadar anlaşılırmış demek ki. Yani böyle araya girmeyin kardeşim. Yani tamam anlat ama Risale-i Nur'dan anlatacaksın. Kardeşlerimiz de temel prensibi anlatılan şeyin Risale-i Nur'dan olup olmadığına bakacaklar. Bunlar öyle uçtu ki artık. Risale-i Nur'dan olup olmamayı da geçtik. Risale-i Nur'dan çıkarıyorlar. Konuları çıkarıyorlar yani. Cümleleri çıkarıyorlar. Öyle basıyorlar artık. Yani bu da ahir zamanın garabetlerinden bir tanesi. Sonra bak mesela az önce çok önemli bir konudan bahsettin. Ben de onu sen konuşurken buldum. Allah nasip etti. Şunu hocamızın dilinden üstadımıza atılan iftiraları anlatan böyle kısa bir şey var. Önemli. Çünkü dediğin ve anlattığın konu çok önemli. Kardeşlerimiz ona da dikkat edecekler bundan sonra inşallah. Biri çıktı Risale-i Nur'dan ders mi yapıyor? Veya din adına bir şey mi söylüyor? Önce ona bir bakacaklar. Böyle hani virüs şeyi var ya sken eder böyle arar. Bakar böyle. Tarayacak yani. Ne tarayacak? Böyle bir geçmişini tarayacak onun. Yani ne olmuş? Bu kişi ne yapmış? Allah için peygamber yolunda, İslam yolunda, din yolunda, Risale-i Nur yolunda nasıl hizmetler yapmış? Bu hizmetleri yaptıktan sonra başına neler gelmiş? Sen üstadın talebesiyim diyorsun. Oo. Yani üstadımızın başına gelenlerin milyonda biri gelmemiş başına. Ama bir de kalkıp üstadımıza doğru söylemedi diye iftira ediyorsun. Bak neler gelmiş hocamızın ağzından dinleyelim. Üstadımız bir konu anlatıyor. Burada dikkatimi çekti. 234. sayfa Tarihçi Hayat'ta. Bediüzzaman Üstadımız Hazretleri diyor ki gizli bir kuvvet bil iltizam beni mahkum etmek istiyor. Seni mahkum etmek isteyen var mı? Yok. Niye? Aran çok iyi çünkü. Yani öyle bir ters düştüğün bir konu yok ki. Onlar da İttihat-ı İslam'ı istemiyor. Sen de istemiyorsun. Onlar da Mehdi'nin gelmesini istemiyor. Sen de istemiyorsun. Hazreti İsa'yı reddediyorlar, gelmeyecek diyorlar. Sen de öyle diyorsun. Bir de iddia ediyorsun ki ben ayrı tarafla, ben nur talebesiyim diyorsun. Öbür tarafta da bunu istemeyenler, açıkça söyleyenler var. Bir bakıyoruz aynı. Aynı şey istiyorsunuz. Hani farklı taraftaydınız? O yüzden de başına hiçbir şey gelmiyor. Ama üstadımız Müslümanların tarafındaydı. Peygamber Efendimizin tarafındaydı aleyhissalatü vesselamın. Başına gelmedi kalmadı. Hepsi hayır ve hikmetle yaratılır. Madalyadır onlar Allah'ın izniyle. Hocamız Sayın Adnan Oktar'ın da aynısı olmuştur hayatında. O da hep Müslümanların tarafında, Cenab-ı Allah'ın tarafında olmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tarafında olmuştur. Başına gelmedi kalmamıştır. Senin başına ne geldi? Hiçbir şey. Bu önemli. Yani böyle bakacağız. Doğru bakış açısı bu. Öyle süslü konuşmalar, böyle ağdalı cümleler. Bunlar bizi etkilemiyor. O eskiden de onlar geçti. Yani karanlıkla mahkum etmek istiyor. Yani illaki bunun yeri hapistir gibisinden haşa ve her bahaneyi bulup bin dereden su getirmek gibi her çareye müracaat edip kurdun keçiye bahanesinden daha garip bahanelerle beni itham altında almak ve mahkum ettirmek istenildiğini hissediyorum. Bize de yapıyorlardı yakın zamana kadar diyor hocamız. Üstadımıza yapılanlar bize de yapılıyordu diyor. Halen de istiyorlar. Hala bizi hapse atmak istiyorlar birileri. Hala daha tuzak kurmaya çalışıyorlar. Aynı senin anlattığın işte baştaki konuyu hocamızın ağzından şu an dinliyoruz. Yani 2 yıldan beri birileri, bir ekibin bu yolda faaliyeti olduğunu biliyoruz. 2 yıldan beri çalışma yapıyorlar. Seninle ilgili kimle çalışma yapıyor? Hiç kimse. Dediğin gibi kavun pilav, bir de televizyon. Bu kadar yani. Güya işte iftira atacak, oyun oynayacak, tuzağa düşürecek Müslümanları inşallah. Mesela 3 aydır bu kelimeyi tekrar ediyorlar. Said Kürdi dini siyasete alet ediyor. Ben de bütün mukaddesada yemin ediyorum ki 1000 siyasetim olsa hakaiki imaniyeye feda ediyorum. Yani siyasetten benim bir şeyim olmaz diyor. Hakaiki imaniye üzerinde duruyorum diyor. İman ekatler üstünde duruyorum diyor üstadımız. Üstadımız Allah'ı anlattığı için, Allah'ın yarattığı varlıkların özelliklerini anlattığı için, tecellilerini anlattığı için ceza evinde yaşadı. Ömrünün büyük kısmını. Eziyet ve zulüm altında yaşadı. Sen nerede yaşadın? Sıcacık yatağındasın evinde. Başına bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Bir de üstlük ne yap? Niye gelmiyor senin başına bir şey? Şu yüzden gelmiyor. Üstadımıza münafisin, karşısın. O yüzden senin başına bir şey. Sen eğer üstadımızın yanında has talebesi olsa idin, has talebelerinin de başına gelenler senin başına da gelirdi. Ya kardeşim has talebeler diyor ki, nedir has talebe? Üstadımızın sağ kolu, sol kolu, katibi, sır katibi. Birlikte aynı odada yatmış kalkmış, o şeyini taşımış, yemek şeyini taşımış abilerimiz. Diyorlar ki, bu abilerimiz diyor ki, Mehdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri değildir. Mehdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi 1980 yılında İstanbul'da çıkacak.
Hemen parantez diyorlar. Açıyorum. O abilerden biri Seyit Salih Özcan ve ona da aynı şekilde itiraz etmişler.
Evet.
Söz söylemişler.
Söylemişler evet.
Evet. Evet. Ve sen dediğin gibi evinde otururken o cezaevinde üstadın has talebesi olarak devam etmiş. 38 sene mahkumiyet almış. Hı-hı. Ne zorluklar çekmiş. Hı-hı. Has talebe dediğin öyle olur. Senin itiraz ettiğin kişi evet. Üstadın evet. vekili. Yani sayılı evet. vekillerinden evet. biri.
Hayır, bunlara göre zaten haşa Seyyid Salih Özcan abimiz gibi diğer kıymetli abilerimiz de iman zafiyeti içinde. Zaten aklıyla ilgili çok yani saygıda olağanüstü kusur edecek şeyler söylediler. Seyyid Salih Özcan'a. Hocamız da çıkardı. Var mı aklında bir şey? Hiçbir şey yok. Senden benden iyi durumda. Yani çok çok genç insanlardan daha sağlıklı bir. Nasıl bakıyor görüyorsun. Bir kartal gibi bakıyor böyle.
50 yıl evvelki şeyleri harfiyen hatırlıyor.
Yani, teker teker. Ama o bazıları çıkıp işte böyle kıymetli, böyle güzel insanlara nasıl iftira ediyorlar görüyorsun. Ya bu çamur at izi kalsın. Böyle işte çapulcu takımı bunlar, ayak takımı. Anca böyle işte iftira etsin. Ortaya bir şey atıp sonra kenara çekilip şöyle izlesin bakalım ne oldu ortalık. Nasıl karışacak? Neyse şimdi bu karışıklıkla biraz Müslümanlara da vakit kaybettiririz. O zaman belki İttihat-ı İslam'ı konuşmayı unuturlar. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdelemeyi unuturlar deyip belki biraz oyalarız, ayaklarına dolanırız niyetiyle yapılmış çalışmalar. Ha, ama ne oldu? Hocamız hepsini havada yakalıyor. Öyle atmak artık o eskiden de. Onu hocamız söylemişti. Poligonda atış yeri poligon. Burada yok artık. Atış yok. Eskiden tutan yoktu onları. Onları atıp tutuyorlardı. Şimdi Allah razı olsun bak hocamız özel, titiz, derin bir çalışma yapıyor. Her atışa karşı ilmi cevap. Bak atış nereden? Kafadan. Hocamızın cevabı nereden? Risale-i Nur'dan. Kardeşim sen nur talebesiysen Risale-i Nur'dan niye cevap vermiyorsun? Hocamıza cevap versene Risale-i Nur'dan. Bak dikkat et hocamızın anlattığı, zaten bu programın da içeriyor. Burada anlatılan ve hocamızın anlattığı her şey Risale-i Nur'dan. Yorumsuz. Bu beyefendilerin anlattıkları nereden? Ki biz nur talebesi olduğumuzu da iddia etmiyoruz ayrıca yani. İnşallah oluruz. E sen nur talebesiyim diyorsun. Ne demek nur talebesi? Bediüzzaman hayatını çok iyi bilen. Risale-i Nur'u çok iyi okumuş, anlamış, kavramış ve kabul etmiş kişiye nur talebesi denir. E sen kabul ettiğin şeyi inkar ediyorsun şimdi. Yanlış yazmış diyorsun üstadımıza haşa. Nasıl nur talebesi sen? Diye bizi izleyen bütün güzel kardeşlerimiz bu şekilde baksınlar böyle konuşan kişilere. Yani bu şuurla baksınlar. Abidir bilir, büyüktür bilir, işte şuradan mezundur bilir. Şöyle şöyle kitaplar yazmış efendim, o daha iyi bilir diye bir kalıba kendilerini sokmasınlar. Bazıları bilmiyor olabiliyor. Zaten ayet var, şeytan Allah söylüyor, her bilenden daha iyi bir bilen vardır diyor. Cenab-ı Allah söylüyor bunu. Daha iyi bilen neye göre daha iyi bilir? Kur'an'a tam bağlıysa daha iyi bilir. Hadis-i şeriflere tam bağlıysa daha iyi bilir. Risale-i Nur'a tam bağlıysa daha iyi bilir. Bunların hiçbirinden taviz vermiyorsa, senin o abinden veya neyse kimse, o ifadeleri kullanandan daha iyi bilir. Senin abin ne yapıyor? Taviz veriyor. Risale-i Nur'da olmayan şeyleri söylüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Üstadımıza iftira ediyor ya açık açık. Bak yetmedi, tutamıyorlar kendini. Şimdi hocamıza saldırıyorlar fikren. Yani duramıyorlar. Niye? Çünkü Allah razı olsun, ahir zamanda inşallah birçok tabii çok kıymetli alimlerimiz gibi en çok hocamız sahiplenir Risale-i Nur'u da ondan. Şimdi tabii Bediüzzaman'ı bulamadıkları için mübareği, şimdi hocamıza saldırıyorlar. Hocamız hakiki has nur talebesidir. Bizler de onun talebesiyiz, olmaya gayret ediyoruz. Niye? Tekrar ediyorum. Risale-i Nur'a bağlı olduğu için. O kadar, başka bir şey yok inşallah.
Hocamız çok mübarek bir yılda doğmuş. Bak 1956.
Evet, evet.
Risale-i Nur'un beraat ettiği yıl.
Evet, evet.
Çok muazzam. Ve üstad 1371, biraz evvel Fecr-i Sadık sen okurken o zaman aklıma gelmişti. Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın nasip etmesi, 1951 ve 52'den sonrası için diyor. Hani görünmeye başladı 1950'lerde. Hakikaten risalelerin beraat etmesi, o bir dönem başlıyor. O bir dönemin başladığına işaret o yıllar.
Sen bunu anlatmışsın, okuyayım mı onu?
Nerede?
2011 yılı Haziran ayında hocamızla beraber programda 1956 yılı münafıkane sistemin çöküşünün başlangıcıdır konulu bir sohbetiniz var. Sen diyorsun ki Mustafa Sungur abi 1956'dan bahsediyor hocam diyor. Hocamız da ne diyor diye sana soruyor. Sen de o kısmı anlatıyorsun. Hı. Üstad Hazretlerinin talebelerinin ve eserlerinin 1956'da beraat ettiklerini anlatıyor iki cümle. İlk iki cümle. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi muhakemesinde ittifakla beraat kararı verildikten ve eserleri kendisine iade edildikten sonra 1947 nihayeti arasında bizim de bulunduğumuz talebeleri diyor Mustafa Sungur abimiz, birlikte tekrar tevkif edildi ve Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde muhakemesine başlandı. Muhakeme sırasında üstad Afyon cezaevinde 20 ay kaldı. Dava temize gitti ve mahkeme dosyası incelenmekte. O kadar ağır davranıldı ki üstad hazretlerinin serbest bırakılmasına karar verildiği zaman bozulmuş olan hapis cezası çoktan infaz edilmiş oluyordu. Ve ondan tam 8 yıl sonra 1956'da mahkeme nihai kararını verdi. Üstad Hazretleri talebeleri ve eserleri beraat etti. Hocamız maşallah. Ne diyor bunun üzerine? Maşallah. Maşallah 1956 münafıkane sistemin bitiş tarihi diyor Bediüzzaman. Ondan sonra artık fütühat ve bereket. Hakikaten 1956'da büyük olaylar olmuştur. Çok büyük olaylar olmuştur. Bir tane, iki tane, 10 tane değil. Bakın 1900 bitiyor. 50'ye gelmişsin. 55 bitmiş. 56'ya geçiyorsun. 1900 yıllar bitmiş oluyor artık 1956'da. 2000'e gelmiş oluyorsun. O yüzden çok kritik ve hassas bir tarih 1956. İnşallah aynı şekilde Hicri 1545 de öyle kritik bir tarihtir. Kıyametin kopma tarihi mesela 46 olmuyor. 1545 46 olunca başka bir şey oluyor inşallah.
Diye geçiyor. Şimdi şu demek oluyor. Yani üstada bu zevatlar hani Mehdi derken şimdi burada çok halisane, samimane böyle bir hüsnü zan var gibi gözüküyor değil mi? Üstte, evet, üst evet. Bakışta, ilk bakışta, yüzeyselde. Bunun gerçek son çıkan neticeye manası nedir biliyor musun? Mehdiyet bitmiştir. Mehdiyet diye bir şey yoktur. Yani sen biraz evvel güzel teferruatlı izah ettin. Mehdiyetin yok edilmesidir. Yani netice-i kelam budur. Hı hı. Sen geçmiş yüzyılda yaşayan bir müceddide Mehdi dediğinde ve 1545 yani 2120'ye gelen, yani şunun şurasında 110 sene gibi, ki 1506 diyor üstad. Yani esas şey için 1433'teyiz, yani 70 sene sonra ümmet bitiyor.
Evet.
dünya bitiyor, imtihan bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Sen demiş oluyorsun ki dünyaya İslam hakim olmayacak. İttihat-ı İslam olmayacak. Mehdi Üstad'sa Üstad'ın bunları yapmış olması gerekirdi. İttihat-ı İslam olması gerekirdi. İsa Aleyhisselam'la birlikte dünyaya hakim olmuş olması gerekirdi. Olmadı. Ha diyorsun ki o ikinci, üçüncü vazifeleri de nur talebeleri yapacak. Üstadın yapmamış, sen üstada kıyasla nasıl biriysen sen yapacaksın ve senin gibi benzeri kişiler.
Üstadı beğenmiyorsun ki sen. Bir de yani, üstadı beğenmeyen adam nasıl yapacak onu? Nereye üstad İttihat-ı İslam'ı savunuyor. Sen savunmuyorsun.
Ayrıca da sen mesela soralım hangi nur cemaatinle şeysin, mensupsun? Bak hangi nur cemaatine mensupsun?
Evet.
Bu doğru bir sorudur. Neden? Çünkü Yeni Asya cemaati var. Yeni nesil cemaati var. Yazıcı Nurcu cemaati var. Fethullah Gülen hocamızın cemaati var. Bak daha devam edebilirim. Küçük küçük gruplar da var. Nur talebeleri bir kere birbirinden ayrılmış. Hocamız bunları çok güzel izah etti. Hani sen İttihat-ı İslam'ı sağlayacaktın? Daha nur talebelerinin ittihadını sağlayamamışsın. Bilakis parçalanıp bölmüşsün. Sen nasıl yapacaksın bunu? Yani
o parçalanma senin, bölünme neden oluyor Altı Hocam? Şahsı manevi kafasına. Sen kadar. Geçen anlatmıştın.
Evet. Şahsı sen manevi şahsı kafasına. Manevi dersen ve geçmiş müceddit, mübarek, güzel insana Mehdi'ydi, bitti Mehdiyet dersen, işte Mehdiyet'i bitirdiğinde çıkan ortaya tablo parçalanma, bölünme olur. Birlik değil. Bunu nur talebelerinin ve başkalarının yapamayacağı aşikar. Ortada gözüküyor yani. Gerçek hayat bu. Görüşüyor musun sen diğer on talebelerle? Gidip geliyor musun? Yani bırak ittihat etmeyi. Görüşmüyorsunuz bile. Yılda bir toplantı olur da hani ortak bir grup düzenler de belki orada bir görürsün falan onları. Yani bu ittihat bu değil üstadın söylediği ve Allah'ın emrettiği ittihat o değil. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi diyor Cenab-ı Allah. Şeytanları Allah'a sınırım. Sabah akşam diyor. Zikret diyor beraber. Onlarla sabret diyorsun. Sürekli vaktin onlarla geçiyor. O yüzden ittihat ve üstad başka bir konu daha var. Yani belki programımızın vakti azalmış olabilir. Ancak o itirazlarda bir nokta var. Seninle daha evvel bir programı ayırdıp işlediğimiz bir konu. Bediüzzaman'dır en büyük müçtehit ve müceddit diyorlar. Biz bu programa özel bir tam bir program ayırmıştık ama hazır yeni itiraz gelmişken kısaca ona da değinelim. Yani üstad en büyük bir müceddit ve müçtehitse üstad müceddittir. Daha önceki müceddit Mevlana, Halit Gavs-ı Azam Hazretleri gibi, İmam Rabbani gibi onlar da müceddittir. Ama en büyük müceddit diyor. En büyük, yani vurgu var. Büyük değil, sen güzel vurgulamıştın. Büyük müceddit değil, en, başında da en de söylüyor. Ve en büyük müçtehittir diyor. Müçtehitler de vardır. Ama bak Üstad Hazretleri, hocamız çok güzel izah etti. Bir kere müçtehit olsa, hadis-i şerife göre müçtehidin başka müçtehidin içtihadına ittiba etmesi haramdır. Kendine ittiba etmesi lazım. Bir kere bu hadis-i şerifte sabit. İkincisi, Üstad Hazretleri Şafii mezhebini taklit ediyor. Eğer Üstad Hazretleri Mehdi olsa ve en büyük müçtehit olsa kendisi içtihat etmiş olması lazım. Mezhepleri kaldırmış olması lazım. Kendi mezhebine tabi olması lazım. Senin de o mezhebe tabi olman lazım. Tabii. Üstadın mezhebine yani.
Tabii.
Ama sen de Hanefisin veyahut Şafisin.
Tabii.
Üstad da Şafiydi. Sen nasıl Üstad'a en büyük müçtehit diyorsun? Üstad başka bir içtihat edene uymuş. Sen de o başka içtihat edene uymuşsun. Eğer Üstad Mehdi olsa senin ona uyman lazımdı. O da kendi mezhebini kurmuş olması lazımdı. Diğer mezhepleri kaldırıp. Ve aynı zamanda kısaca geçiyorum özlü. Hocamız anlattığı ve önemli üstünde durduğu için o konuyu. O derste bunu da okumuştuk. Kısaca içtihat risalesi yazmış Üstad Hazretleri. Ama neden içtihat edilemeyeceğine dair risale yazmış.
Evet.
Bak en büyük müçtehit.
Evet.
Diyorsan eğer, içtihat risalesi neden içtihat edilemeyeceğine dair risale yazmazdı. Ve cinayettir diyor. Bakın burada içtihat kapısı açıktır. Fakat bu zamanda diyor, şu zamanda kendi de yaşadığı dönemde oraya girmeye, yani içtihat etmeye 6 mani, 6 engel vardır diyor. Uzun uzun bunları sayıyor. En başında da örnekler vererek izah ediyor. Kısaca geçiyorum. İçtihat namıyla diyor. Bak, içtihat etmek yani. Kasr-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarından muhariplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e cinayettir diyor. Üstad diyor ki ben yaşadığım dönemde içtihat etmek İslamiyet'e cinayettir. Dolayısıyla hiç içtihat etmemiştir. İçtihat edilemeyeceğine dair ve etmediğine dair de özel risale yazmıştır. Demek ki üstad en büyük müçtehit değildir. Kendi bunu özel izah etmiştir.
Evet. Bak, az önce dediğin konu çok önemli. Defalarca da dikkat çektik ona. Dışarıdan bakıldığında göya üstada bir sevgi ve bağlılık varmış ki onun mehdi olmasını istiyoruz kardeşim gibi bir yaklaşım var. Yani göya üstada beslenen sevgiden dolayı bunları yapıyoruz. Yani biz çok bağlıyız Bediüzzaman'a. O yüzden bunları yapıyoruz gibi bir görüntü veriyorlar. Hocamız da bir röportajında bu kişiler için anti-nur ekip demişti. Hmm. Ekip bunlar, anti-nur ekip. Bunların amacını da şöyle söylemişti hocamız. Bediüzzaman Hazretleri'nin fikirlerini yok etmek. Asıl amaç o. Hmm. Yani tahrip etmek. Risale-i Nur. Çünkü hakikaten bak, şimdi oradan bak dışarıdan. Aslında onlar tabi bu son dönemde çıkardıkları eserler, kitaplarla aslında bize cevap veriyorlar. Evet. Yani hocamıza cevap veriyorlar aslında, yani doğrudan öyle. Çünkü bu konuları hocamızdan daha fazla tabi her gün gündemde tutan bu kadar çok yok. Aslında doğrudan bize o kitaplar yani. O kitabın içinde ne var? Risale-i Nur adı altında Risale-i Nur'da olmayan şeyler var. Nedir sonuç o zaman? İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin fikrini yok etmeye yönelik bir çalışmadır o. Yani bizden sonraki nesillere o kitaplar gidecek. Allah esirgesin. Şimdi o kitaplara cevaben hocamız belki 1000 tane kitap yazacak Allah'ın izniyle. Ki o bir tane kitabın bizden sonraki, hem günümüzde hem bizden sonraki nesillere bir etkisi olmasın.
Kala kala bir iki nesil kaldı zaten.
Gerçi bir şey de kalmadı ama olsun, o iki nesilde doğruyu bilsin. Yani hocamızdan sonra, bizlerden sonra inşallah onlar da doğruyu bilsin. Şimdi bununla da ilgili hocamızın bir şeyi var. Kısa bir röportajını buldum. Onu da söyleyelim, anlatalım. Nur talebesi bazı kardeşlerimiz, güya nur talebesi, nur talebesi olmayan anti-nur bunlar. İşte o böyle Risale-i Nur'da olmayan şeyleri yazıp İnsanlara neşreden, anlatan kişiler. Anti-nur talebeler, Bediüzzaman'ın fikirlerini yok etmek için akıl almaz faaliyet içindeler. Anti-nur ekip. Biz de onların nursuzluğunu nura çevirmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Nur talebesi değil, onlar nursuz talebeler. Nursuz. Çünkü Bediüzzaman'ı yok etmeye çalışıyorsun sen. Görevin ne diyorsun? Ben nur talebesiyim. Görevim Bediüzzaman'ı yok etmek diyor. O zaman sen nursuzsun, nursuz talebesin sen, değil mi diyor. Kardeşlerimize sorsunlar. Senin, yani bu kitabı yazmaktaki amacın ne senin diye sorsunlar ya. Yani ben bu kitabı okudum. Risale-i Nur'da olmayan şeyler var bu kitapta. Ama Risale-i Nur adına, Bediüzzaman adına yazıyorsun sen bu kitabı desin. Amacın ne kardeşim senin bunu yazmakta diye sorsunlar. Bak hocamız sormuş, senin görevin ne demiş. Görev? Bediüzzaman'ı yok etmek. Bir kısa bir şey daha söylemiş hocamız. Biz de burada boş durmuyoruz herhalde. Tam işte konuştuğumuz konu. Nefes aldırmayacağım. Nefes, evelallah. Ben zaten Allah'a kendini adamış bir adamım. İslam'ı yaymak için evlenmedim de. Ne dedin sen az önce? Has talebeler için. Al sana vurgu işte. Evlenmedim de. Benim bütün işim, gücüm bu. Allah benim elime verdi bunları. Darwinistleri, komünistleri, materyalistleri, PKK'yı, nursuz talebeleri. Sayıları az, 5-10 tane. Ama bu nursuzları nurlu hale getireceğiz inşallah. Hocamızın yaptığı bütün programlar, bizim Fecr-i Sadık vesilesiyle bu program vesilesiyle yaptığımız bu çalışmaların tamamı bu nursuzları nurlu hale getirmek için. Çünkü Risale-i Nur'dan uzak kalan biri nursuzlaşır. Risale-i Nur'a yakın. Adı üstünde yazar. Risale-i Nur işte yani. Nur Risale. Nurlu mektuplar. Bunlardan uzaklaşır. Bunlara itiraz eder. Bunlara bak şunu kastetmiyoruz tabii. Bir kişi itiraz edebilir ise Kur'an'a da itiraz edenler var.
Tabii.
Yani konu bu değil ki. Olabilir. Adam diyor ki ben inanmıyorum diyor. Ama o tehlikeye o cereyana çok detaylı anlatmıştır üstadımız. Risale-i Nur okuyanlar bilirler. Adam diyor ki ben Kur'an'a Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıyım ve nur talebesiyim diyor. Sonra ne yapıyor bu? Bunların tamamına münafi, tamamına aykırı faaliyet yapıyor. Ya bu o kadar tehlikeli bir şey ki. Çünkü saf olur, ne bileyim, cahil olur, çok iyi niyetli olur. Sana bakar, o kişiye bakar. Onun dediğine o etiketinden dolayı, o vasıflarından dolayı inanabilir. Bak ne diyor hocamız? Antinur ekip. Çalışma yapıyorlar yani. Hem de ciddi bir çalışma yapıyorlar. Ama bu bahsettiğim kitlenin o kişileri dikkate alabilmesi için kendine bir şey giydirmiş. Ben diyor nur talebesiyim diyor. Anlattıklarım da nurdan diyor. Sen zaten anlamazsın nur, Risale-i Nur'u. Dili çok ağırdır anlamazsın diyor. Dolayısıyla benim dediklerim doğrudur diyor. Asıl mutlak müceddit bunlar ya. Altı. Yani Bediüzzaman yani değiller de öyle zannediyorlar. Hani Bediüzzaman için diyor ya en büyük müceddit. Ya sensin büyük müceddit o zaman. Ya, Bediüzzaman Hazretleri iştihat etmemiş ki. Sen ediyorsun. Yeni şeyler sen çıkarıyorsun. Olmayan şeyleri. Bir de yanlış. Yani yanlış şeyler çıkarıyorsun. O iddiayla ortaya çıkıyorsun üstelik. Yani söylemiyor ama şimdi en büyük müceddit o kafaya göre Üstad Bediüzzaman Hazretleri mi? Evet. E sen Bediüzzaman'ı beğenmiyorsun. Ne olmuş oluyor? E sen olmuş oluyorsun en büyük müceddit. Kendi kafana göre. Yani vermek istediği mesaj o herhalde. Ama değilsin. Yani senden olmaz. Müceddit de olmaz. İnşallah.
Demin okuduğun bir şey ama şimdi sözlerde karşıma geldi. 24. söz 3. dal. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından ve bazı amalin fazilet ve sevaplarından bahseden ehadisi şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim. Hı hı. Onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısımda inkara kadar gitmişler. Hı hı. Bak, imanı zayıf ve enaniyeti kavi. Bunu okuyunca sanki bunları üstad küfre söylemiş zannediyorlar. Küfre değil. Bak senin Mehdi'nin sakalını çarpıtma zihniyetindeki kişilere söylüyor üstad bunları. Örnek olarak onu söylüyoruz. Başka ehadis-i şerife de aynı şekilde söylüyorlar. 1400'de etrafında toplanır diyor ehadis-i şerifte mesela Mehdi'nin. Yerinden bahsediyor İstanbul, zamanından bahsediyor. Talebelerinin sayısından bahsediyor. 313 kişi olacak diyor. Değil mi? Yani özellikleri dolu, fiziki özelliklerinden bahsediyor. Her şeyinden bahsediyor. Ama sen onların hepsini tevil ediyorsun. Peygamberimiz bir şey diyor. Sen o dediğin gibi en büyük müceddit olarak onları tefsir ediyorsun. Yani hadisleri çarpıtmaya gidiyorsun. Hı hı. Yani üstadı çarpıtma onun yanında hafif kalıyor onun için.
Tabii.
Rahatlıkla
tabii.
Ne yaptığını bilmiyor. Yani enaniyet dediğin gibi öyle boğmuş ki artık yani gururu ve şeyi içinde büyüklenme hissi içinde boğulmuş gitmiş, aklı kapanmış. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini artık tefsir edip 180 derece farklılaştırmaya çalıştığının farkında değil. Farkında. Şimdi hocamız onların bu gözünü açıyor, pasını kalbini almaya çalışıyor. Yani hocamız onlar için bir nimettir aslında.
Ağzına
büyük
sağlık.
Bir nimettir
yani. Bak öyle bir söz söyledin ki önümde hayret yani. Sözler 31. söz sayfa 533. Evet, senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşkildir. Fakat hak o kadar parlaktır ki körler de görebildiği için.
Maşallah.
Yani evet yani göz gitmiş. Ama ne dedi bak o da çok manidar hocamız. Herhalde dün ve evvelsi gün 2012 yılında artık bazı gözler gerçekleri, hakikati görmeye başladı dedi. Hı hı. Hangi gözler bunlar? Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, İslam alimlerinin eserleri ve Risale-i Nur'a tam bağlı olan gözler hakikati görüyor. Öbür gözler kafa parlak, kalp paslı, göz kör, bir de çıkmış müceddit iddiasında bulunuyor gizliden, hani çaktırmadan. Yani üstattan daha ben hani iyi biliyorum havası vererek. Ama ne diyor üstadımız? Gözüne perde çekilmiş. Aklı diyor gözüne inmiş diyor. Akıl başta olur, gözde olmaz. Gözde olursa işte böyle aklını beğenirsin, Allah'ı esirgesin. Allah da aklını beğenenlerin akıl zannettiği o şeyi ayağına dolandırır. Bak böyle bu hale düşersin. Ahir zamanda bir anda ünlü biri haline gelirsin. Ama yani tavsiye edeceğimiz bir ün değil o. Güzel bir ün değil o. Kötü bir ün o. Allah esirgesin. Ya işin, yani işin değil mi, Allah affetsin. Yani özü Allah'ı inkar ediyorlar. Bu çok açık. Peygamberimizi sevmiyorlar. Hatta nefret ediyorlar. Bu sözler, burada bizim anlattığımız, Üstad Bediüzzaman'ın anlattıkları hangi kaynaklara dayanıyor? Ayetlere ve Peygamberimizin hadis-i şeriflerine dayanmıyor mu Aleyhisselatü Vesselam'ın? Dayanıyor. Sen neye itiraz etmiş oluyorsun? Hadislere ve ayetlere itiraz etmiş olmuyor musun? Sen Bediüzzaman'a itiraz etmiyorsun ki burada. Bediüzzaman kendinden söylemiyor ki. Tamamı ayetleri ve hadis-i şeriflere dayalıdır. Evet. İtirazın kimi oldu senin? Haşa. Değil mi? Çok açık değil mi? Yani dolayısıyla bunların derdi o Altı Hocam. Tabii nereye baksalar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görüyorlar. Nereye baksalar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın alametlerini görüyorlar. Nereye baksalar İttihat İslam'ı görüyorlar. Alerjileri azdı. Ama o alerjinin ilacı da hocamızda. Niye? Çünkü Kur'an'a bağlıyız biz. Bak ne diyor hocamız? Ben Allah için yaşayan biriyim diyor hocamız. Bütün ömrümde böyle geçti diyor. Allah için yaşayan kişinin ana özelliği Kur'an'a ve hadis-i şeriflere olan bağlılığıdır. Ve bu paralelde yapmış olduğu hizmetlerdir. Ve bu paralelde başına gelen olaylardır. Bunu biz hem üstadımızda görüyoruz, hem gelmiş geçmiş bütün alimlerde görüyoruz. Hakiki alimlerde, yani peygamberlerin varisi olan hakiki alimlerde görüyoruz. Üstadımızda da görüyoruz, hocamızda da görüyoruz. Bunu görmediğimiz kişiler var. Ama her ne hikmetse, oho onlar böyle yani sanki işte dedi ki en büyük müceddit, en büyük müçtehit gibi bir de ortaya çıkıyorlar. Bu da ahir zamanın garabetlerinden bir tanesi tabii.
Evet, çok güzel söyledin, öyle kapayalım. Bu da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği,
evet,
Mehdi çıktığında dünyada, evet, olduğunda, evet, olacak olan itirazları söylüyor Peygamber, evet, Efendimiz sallallahu, evet, aleyhi ve sellem. Bazı mukallitler ona itiraz edecekler diyor. Sen bizim dinimizi değiştirdin diyecekler diyor. Sapkınlıkla suçlayacaklar diyor. Hı-hı. İtham edecekler, hı-hı, reddedecekler, hı-hı, ve Mehdi çıkmayacak diyecekler diyor.
Biz de buna çok sevineceğiz. Hayır zamanda.
Hepsini diyorlar.
Evet, maşallah.
Hepsini diyorlar.
Maşallah.
Bu Resulullah Efendimiz muhbir-i sadık sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün ne kadar doğru olduğunu gösteren bir Mehdi'nin çıkış alametidir.
Maşallah.
Allah inşallah kaderde takdir etmiştir. Zaten kader yaşanıyor. O itirazlar da o kaderler içinde oldu, kader içinde oluyor. Evet. Bizim anlatımlarımız da bir kader içinde oluyor. Sayın hocamız gümbür gümbür bunları anlatmasına vesile olan, daha böyle katalize eden unsurlar oluyor. Daha da güçlü ahir zamanın cereyan ettiğini insanların şuuruna daha da yerleştirmiş oluyor. Birçok hikmeti var.
Maşallah.
Allah'a çok şükür. Feci Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya yine buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.